Kitabın adı Mezopotamya'da Cinayet. Yazarı Agatha Christie. 22. ayrım. Joseph Mercado uyuşturucu bağımlısıydı. Üstelik bu bağımlılık bir hayli de ileri seviyedeydi. Sanırım sizlere uyuşturucu maddelerin uzun süreli kullanımının insandaki ahlak duygusunu tamamen körelttiğini söylememe bile gerek yok. Kişi uyuşturucu maddenin etkisi altındayken bu batağa sürüklenmeden önce aklından bile geçiremeyeceği şeyleri rahatlıkla yapabilir. Hatta bazı koşullarda cinayet bile işledikleri görülmüştür. Ancak bu eylemin suçunu tek başına uyuşturucuya yüklemek olmaz. Bu noktada her ülkenin yasaları farklıdır. Uyuşturucu bağımlısı suçlularda ortak olan en önemli özellik, kendi akıllarına ve yeteneklerine çok fazla güvenmeleridir. Bay Mercado'nun da geçmişinde karısının şimdiye dek bir şekilde herkesten saklamayı başardığı böyle bir suç, belki de bir cinayet olabileceğini düşündüm. Karısı her şeyi örtbas etmeyi başarmıştı. Ama buna rağmen Bay Mercado'nun geleceği pamuk ipliğine bağlıydı. Geçmişi ortaya dökülürse adam mahvolabilirdi. İşte bu yüzden karısı her an tetikteydi. Ancak Bayan Lindner'ı hesaba katmak gerekirdi. Kadın çok zekiydi ve güç aşığıydı. İnsanları kendi egemenliği altında tutmak istiyordu. Ve Bay Mercado'nun bu çökmüş adamın güvenini kazanması işten bile değildi. Bir düşünün, istediği an açıklayabileceği, felakete neden olabilecek bir sırrı öğrenmiş olmak, Bayan Lindner gibi biri için ne büyük bir mutluluktu. Bu durumda Mercado'ların Bayan Lindner'ı öldürmek için geçerli bir nedeni olabilirdi. Bayan Mercado'nun kocasını korumak için her şeyi göze alabileceğini hissediyordum. Hem o, hem de Bay Mercado, avlunun boş olduğu o 10 dakikalık zaman dilimi içerisinde Bayan Lindner'ı ortadan kaldırabilecek olanağa da sahiptiler. Mary Mercado hışımla haykırdı. ''Bu doğru değil.'' Ancak Poirot onu duymazdan geldi. Sonrasında dikkatimi Bayan Anne Johnson'a yönelttim. Cinayet işleyebilecek tipte bir insan mıydı? Öyle olduğunu düşündüm. Miss Johnson sağlam iradeli, duygularını kontrol edebilen bir kadındı. Böyle kimseler duygularının önüne bir set çekerler ama bir gün şu ya da bu nedenle o set yıkılır. Eğer Miss Johnson bu cinayeti işlediyse, bunun bir şekilde Doktor Lindner'la ilgisi olması gerekirdi. Eğer Miss Johnson, Louis Lindner'ın kocasının yaşamını altüst ettiğine inandıysa, baskı altında tuttuğu kıskançlığı alevlenip harekete geçmek için en azından kendi vicdanını rahatlatacak, haklı bir neden bulmuş olabilirdi. Evet, Miss Johnson'ın da katil olması olasıydı. Sonra ekipteki üç genç adam. Öncelikle Carl Reeder'ı ele alalım. Eğer ekiptekilerden biri gerçekten William Buzner ise bu kişinin Bay Reeder olma olasılığı diğer tüm ekip üyelerininkinden fazlaydı. Eğer öyleyse genç adamın çok iyi bir aktör olması gerekirdi. Ama eğer iddia ettiği kişi ise, yani William Buzner değilse, o zaman cinayet için nasıl bir nedeni olabilirdi? Bayan Lindner açısından bakınca Carl Reeder kesinlikle onu zorlayacak iyi bir av değildi. Kendini yere atıp ona tapmaya hazırdı. Bayan Lindner kendisine bu şekilde tapılmasından hoşlanmıyordu. Erkeklerin önünde paspas olması tam aksine kadının içindeki en kötü yanlarının ortaya çıkmasına neden oluyordu. Bayan Lindner, Carl Reeder'a özellikle acımasız davranıyor, genç adamı iğneliyor, onunla alay ediyordu. Şurasına bir diş, burasına bir pençeyle zavallı genç adamın yaşamını cehenneme çeviriyordu. Poirot birden sustu. Sonra genç adama dönerek sevecen hatta babacan bir tavırla konuşmasını sürdürdü. Genç dostum, bu size bir ders olsun. Siz bir erkeksiniz. Dolayısıyla erkek gibi davranın. Bir erkeğin yerlerde sürünmesi doğa yasalarına aykırıdır. Kadın ve doğa birbirlerine yakın tepkiler verirler. Bir kadın size baktığında yerde solucan gibi sürüneceğinize, masadaki en büyük tabağı kaptığınız gibi onun kafasına atmanızın daha doğru olacağını asla unutmamalısınız. Sonra yine tavırları değişti ve yeniden ders verircesine cinayetten söz etmeye başladı. Acaba Carl Reeder sonrasında bu işkenceden bıkmış ve kendisine ıstırap çektiren kadını ortadan kaldırmaya karar vermiş olabilir miydi? Istırabın erkekler üzerinde çok tuhaf etkileri olabilir. Dolayısıyla bunun olup olmadığından kesinlikle emin olamazdım. Sonra William Coleman. Miss Riley'nin de belirttiği gibi onun davranışları gerçekten de kuşku uyandırır nitelikteydi. Eğer katil oysa bunun tek açıklaması onun neşeli ve vurdum duymaz çehresinin gerisinde William Buzner'ı gizlemekte olması olabilirdi. William Coleman'ın kendi kişiliğiyle cinayet işleyebilecek bir tip olduğunu düşünmüyordum. Onun zaafları farklı. Belki başka bir alanda suç işleyebilirdi. Ah, belki hemşire liderim bize bu konuda bilgi verebilir. Bu adam ne düşündüğümü nasıl anlayabiliyordu? Oysa düşüncelerimi yüzüme yansıtmadığıma öylesine emindim ki. Çekinerek, bildiğim bir şey yok diye mırıldandım. Bu arada gerçeği söylemek gerekirse, Bay Coleman bir defasında çok iyi bir sahtekar olabileceğini söylemiş, hatta belgeleri taklit etme yeteneğiyle övünmüştü. Poirot, çok güzel bir noktaya parmak bastınız dedi. Bu durumda William Coleman, eski tehdit mektuplarını ele geçirdiyse, bunları büyük bir ustalıkla taklit edebilirdi. Bill Coleman hırsla bağırdı. Hey hey, buna iftira derler. Poirot hiç aldırmadan açıklamalarını sürdürdü. Onun William Basner olup olmadığına gelince, bunu doğrulamak çok güç. Gerçi William Coleman bir vasiden bahsetmişti, babadan değil. Ama bu da onun William Basner olmadığı anlamına gelmez. Bill Coleman, saçma diye homurdandı. Bu adamı neden dinliyorsunuz ki hiç anlamıyorum. Poirot, üç gençten sonuncusu Bay Emmett'tı diye ekledi. Onun kişiliği de William Basner'ı gizlemek için kusursuz bir kalkan olabilirdi. Ayrıca David Emmett'ın Bayan Lindner'ı ortadan kaldırmak için kişisel nedenleri vardı. Onunla konuştuğum sırada bunları ondan asla öğrenemeyeceğimi anladım. Bir hayli soğukkanlıydı. Onu kışkırtmak, tuzağa düşürerek ağzından laf almak neredeyse olanaksızdı. Ekiptekilerin içinde yalnızca o Bayan Lindner'ın kişiliğini tarafsız bir gözle ve kusursuz bir şekilde yargılayabilecek kişilik yapısına sahipti. Sanırım o Bayan Lindner'ın nasıl bir kadın olduğunun her zaman bilincindeydi. Ancak Bayan Lindner'ın kişiliğinin onun üzerinde nasıl bir etki yaptığını hiçbir zaman öğrenemedim. Sanırım Bayan Lindner'ın kendisi de onun bu anlaşılmaz davranışı karşısında çok kızıyor, tahrik oluyordu. Açıkça belirtmem gerekirse, ekiptekiler içinde karakter ve beceriklilik açısından böylesine akıllıca planlanmış ve ustalıkla gerçekleştirilmiş bir cinayeti ancak David Emmett işleyebilirdi. Bay Emmett belki de ilk kez gözlerini ayakkabılarından ayırıp yukarı baktı. Teşekkürler dedi. Sesinde belli belirsiz bir alay vardı. Listemde iki isim daha vardı. Richard Carey ve Peder Lavin. Hemşire Lindner'ın ve diğerlerinin söylediklerine göre Bay Carey ile Bayan Lindner birbirlerinden hiç hoşlanmıyor, hatta birbirlerinden nefret ediyorlardı. Birbirlerine nazik davranabilmek için kendilerini zorluyorlardı. Ama başka biri, Miss Reilly, onların soğuk nezaketlerini farklı bir biçimde yorumladı. Çok geçmeden Miss Reilly'nin söylediklerinin doğru olma olasılığının çok yüksek olduğunu anladım. Bu konuda basit bir deneme yapıp Bay Carey'i iyice kışkırttım. Onun pervasızca ve kontrolsüz bir şekilde konuşmasını sağladım. Bu zor olmadı. Çünkü hemen, çok kısa bir süre içinde sinirlerinin zaten kopma noktasına geldiğini gördüm. Açıkçası ciddi bir sinir krizinin eşiğindeydi. Hala da öyle. Bu şekilde acı çeken biri kendini kolaylıkla savunma gücü bulamaz. Bay Carey'nin savunma kalkanları kolayca delindi. Bana büyük bir içtenlikle Louis Lindner'dan nefret ettiğini açıkladı ki, bunda en ufak bir kuşkum bile yoktu. Gerçeği söylediği de ortadaydı. Bayan Lindner'dan gerçekten nefret ediyordu. İyi de bunun nedeni neydi? Sizlere büyüleyici çekicilikleri bir o kadar tehlikeli olabilecek kadınlardan söz etmiştim. Aynı çekicilik bazı erkeklerde de vardır. Bu erkekler hiçbir şey yapmalarına gerek kalmadan kadınların başlarını döndürürler. Bunun nedeni sahip oldukları gizli seks apeldir. Bay Carey'de de olan bu. O en başından beri işvereni olan Dr. Lindner'ın en yakın, en samimi dostuydu. İşvereninin karısı olan Bayan Lindner'a karşı ise tamamen kayıtsızdı. İşte bu Bayan Lindner'ın kabul edebileceği bir şey değildi. Bayan Lindner erkekleri parmağında oynatmak, onlara hükmetmek istiyordu. Dolayısıyla Bay Carey'i elde etmeye karar verdi. Ancak sanırım hiç öngörmediği bir şey oldu. Ve kadın belki de yaşamında ilk kez ihtiraslı bir tutkunun kurbanı oldu. Aşık oldu. Richard Carey'e delicesine aşık oldu. Carey'e gelince buna karşı koyamadı. İşte Richard Carey'nin sinirlerinin böylesine bozulmasının, acı çekmesinin nedeni buydu. Birbirine taban tabana zıt iki duyguyla mücadele ediyordu. Louis Lindner'ı seviyordu ama aynı zamanda da ondan nefret ediyordu. ondan her şeyden fazla önem verdiği dostuna sadık kalmamasına neden olduğu için nefret ediyordu. Ve inanın bana, istememesine rağmen bir kadına delicesine aşık olan bir erkeğin kininden daha büyük bir kin olamaz. Bu durumda cinayet için gerekli olan nedenler fazlasıyla vardı. Richard Kelly'nin bazı zamanlarda kendisini büyüleyen o güzel yüzü darmadağın edecek bir darbe indirme isteğine zor engel olduğundan emindim. En başından beri Louis Lidner'ın ölümünün bir tutku cinayeti olduğu kanısındaydım. Bay Kelly de böyle bir cinayet için ideal bir katil adayıydı. Bu durumda katil adayı olarak incelemediğimiz bir tek aday kalıyordu. Peder Lavin. Muhterem Peder'in daha ilk karşılaşmamızda pencereden içeriği gözetleyen adama ilişkin verdiği tanımlamanın, hemşire Lidner'ın tanımıyla taban tabana zıt oluşu dikkatimi çekmişti. Tanık ifadeleri arasında belirli bir oranda sapma olması doğaldır. Ama bu kez aradaki fark fazlasıyla göze batıyordu. Ayrıca Peder inatla şaşılık gibi adamın bulunmasını çok kolaylaştıracak bir özellik konusunda ısrar ediyordu. Ancak çok geçmeden hemşire Lidner'ın betimlemesinde haklı olduğu ortaya çıktı. Peder Lavin doğruyu söylemiyordu. Sanki rahip bilinçli bir şekilde hedef şaşırtıyordu ve adamın yakalanmasını istemiyordu. Bu durumda Lavin, bu gizemli yabancıyı tanıyor olabilirdi. Onu yabancıyla konuşurken görmüşlerdi. Ne konuştukları konusunda ise elimizde yalnızca rahibin ifadesi vardı. Bayan Lidner'la hemşire Lidner'ın Iraklıyı gördüklerinde adam ne yapıyordu? Bir pencereden içeriye bakmaya çalışıyordu. Onlar bunun Bayan Lidner'ın odasının penceresi olduğunu düşündüler. Ama ben dışarı çıkıp da onların bulunduğu noktada durunca bunun antika odasının penceresi olabileceğini anladım. Hemen bir gece sonra bir gürültü duyuldu. Birinin antika odasına girdiğinden kuşkulanıldı. Ama odadan hiçbir şey alınmamıştı. Gel gelelim beni asıl ilgilendiren nokta şu oldu. Doktor Lidner'ın antika odasına girdiğinde Rahip Lavin'in ondan önce oraya gitmiş olduğunu görmüştü. Rahip Lavin içeride ışık görüp geldiğini iddia etmişti. Ama bu da yalnızca onun ifadesiydi. Dolayısıyla Rahip Lavin ilgimi çekmeye başladı. Geçen gün Rahip Lavin'in Frederick Basner olabileceğini söylediğimde Doktor Lidner bu fikrime burun kıvırdı. Çok saçma olduğunu söyledi. İddiasına göre Peder Lavin çok tanınmış bir kişiydi. Ancak ben onun bir manastırda uzunca bir süre geçirdiğine inanmıyordum. O zaman aklıma çok daha basit bir çözüm geldi. Buraya gelmeden önce ekibin içinden onunla karşılaşmış biri var mıydı? Hayır. O zaman neden biri muhterem Peder'in yerine geçmiş olmasın? Soruşturmaların sonunda ekiple birlikte buraya gelen Doktor Bird'ün hastalanması üzerine Tunus'a telgraf çektiğini öğrendim. Bir telgrafı ele geçirmek kadar kolay bir şey olabilir miydi? İşe gelince ekipte başka eski yazı uzmanı yoktu. Zeki bir adam biraz kitap karıştırarak bir iki şey öğrenir ve buraya gelip buradakileri kandırabilirdi. Zaten son günlere kadar kazılardan çok az sayıda yazılı tablet çıkmıştı. Ayrıca anladığım kadarıyla Peder Lavin'in bunlar hakkında verdiği bilgi ekiptekileri bir hayli şaşırtmıştı. Lavin'in bir sahtekar olması olasılığı giderek güçleniyordu. Peki ama o Frederick Basner mıydı? Nedense bu bana pek olasıymış gibi görünmüyordu. Gerçeği başka bir yönde aramak gerektiğine inanıyordum. Peder Lavin'le uzun uzun konuştum. Ben inançlı bir Katoliğim. Çok sayıda papaz ve rahip tanırım. Peder Lavin bana pek de gerçek bir rahipmiş gibi gelmiyordu. Bence rolüne oturmamıştı. Ancak bana yine de hiç yabancı olmayan bir yönü vardı. Tamamen farklı bir açıdan. Onun tipinde kimselerle çok karşılaşmıştım. Ama hiçbirinin dini topluluklarla bir ilgisi yoktu. Tam aksine çok uzaktılar. Sonra sağa sola telgraf çekmeye başladım. Bu arada hemşire Lidner'ın farkına bile varmadan bana önemli bir ipucu verdi. Antika odasında altın takı ve aksesuarlara bakıyorduk. Hemşire altın kupanın üzerinde buldukları mum izinden söz etti. Ben bal mumu mu diye sordum. Rahip Lavin de bal mumu mu dedi. Sesindeki tonlama benim için yeterliydi. Hemen o an pederin burada ne aradığını anladım. Poirot sözlerine kısa bir ara verdikten sonra Doktor Lidner'a döndü. Çok üzgünüm Monsieur Lidner. Ama antika odasındaki o altın hançer, takılar, saç süsleri ve diğer eşyalar sizin bulduğunuz orijinal parçalar değiller. Bunlar usta işi kopyalar. Telgraflarımdan sonuncusuna gelen bu yanıt, Peder Lavin'in Fransız polisinin çok iyi tanıdığı ünlü hırsız Raoul Mayner olduğunu gösteriyor. Kendisi özellikle müzelerden antika mücevherleri çalmakla tanınıyor. ortağı usta bir kuyumcu olan Ali Yusuf. Miner'ın adı ilk kez Louvre Müzesi'ndeki bir takım eserlerin gerçek olmadığının ortaya çıkmasıyla duyuldu. Her olaydan önce müze müdürünün şahsen tanımadığı çok ünlü bir arkeolog, izin alarak müzede kapsamlı bir araştırma yapmıştı. Ancak bu tanınmış arkeologlar araştırılınca hiçbirinin gerçekte söz konusu dönemde müzede bulunmadığı görüldü. Sizin Tunus'a çektiğiniz telgraf oraya vardığında Miner'ın da orada olduğunu, Tunus'taki en görkemli manastırı soymaya hazırlandığını öğrendim. O sırada çok hasta olan Peder Lavin yanıt olarak istemeyerek de olsa önerinizi reddetmek zorunda olduğunu belirten bir telgraf hazırladı. Ama Miner bir şekilde onun telgrafını ele geçirdi. Ve size kendisinin hazırladığı, gelmeye hazır olduğunu belirten bir telgraf gönderdi. Böyle davranmasında hiçbir risk olmadığının bilincindeydi. Manastırdaki keşişler, ileriki bir tarihte herhangi bir gazetede Peder Lavin'in Irak'taki kazılarda olduğunu okusalar bile bunun üzerinde durmayacak, gazeteler yine yanlış haber yapmışlar diye düşüneceklerdi. Bu her zaman olan bir şeydi. Sonrasında Miner ve suç ortağıyla buraya geldiler. Ondan sonra olanları biliyorsunuz. Ortağı pencereden antika odasını gözetlerken görüldü. Planlarına göre rahip Lavin bal mumu kalıpları çıkaracak, ortağı da altından birer kopyalarını hazırlayacaktı. Bildiğiniz gibi kaynağını sormadan, satıcıları zor duruma düşürecek sorular sormadan, gerçek antikaları çok yüksek fiyatlara almaya hazır, çok sayıda eski eser koleksiyoncusu vardır. Peder bu sahte eserleri antika odasındaki gerçekleriyle değiştirdi. Büyük olasılıkla da o gece. Hiç kuşkusuz Bayan Lindner ses duyup bağırdığında Peder Lavin bu değiştirme işiyle meşguldü. Bu durumda ne yapılabilirdi? Hemen antika odasında ışık gördüğü ve bakmaya geldiği gibi bir yalan uydurdu. Bu sizlerin de söylediği gibi işe yaradı da. Herkes inandı. Ama Bayan Lindner aptal değildi. Miss Lindner'ın ile dikkatlerini çeken bal mumu izini anımsadı. Ve 2 ile 2'yi toplayıp sonuca vardı. İyi de şimdi ne yapacaktı? Tabii ki karakterinin gereğini. Öncelikle hiçbir şey yapmayıp, Peder Lavin'in tüm huzurunu kaçıracak, imalarda bulunarak eğlenecekti. Bildiğini açıkça söylemeden kendisinden kuşkulandığını Peder Lavin'e hissettirecekti. Belki bu tehlikeli bir oyundu ama bildiğiniz gibi Bayan Lindner tehlikeli oyunlardan hoşlanıyordu. Belki de Bayan Lindner bu oyunu fazla uzattı. Lavin de olacakları anlayıp, kadının yapacağını ima ettiğini yapmadan onu susturmaya karar verdi. Lavin, Raoul Miner'di. Usta bir hırsızdı. Ama acaba aynı zamanda katil miydi? Poirot ayağa kalkarak odada dolaşmaya başladı. Mendilini çıkarıp alnındaki terleri sildi. İşte bu sabaha kadar düşüncelerim bu çerçevedeydi. 8 katil adayı vardı ama bunlardan hangisinin asıl katil olduğunu bilmiyordum. Ama cinayet işlemek bir alışkanlıktır. Bir defa öldüren biri, kadın ya da erkek, ellerini tekrar kana bulamaktan çekinmez ve ikinci cinayetiyle kendini ele verir. Başından beri bu evdekilerden birinin katili ele verecek bir şeyler bildiğinden ama bunu sakladığından kuşkulanıyordum ve bu şüphem hep beynimin bir yerlerinde takılıp kaldı. Eğer öyleyse bu kişinin de hayatı tehlikedeydi. Ben en çok hemşire Lindner'ın için kaygılanıyordum. O çok enerjik, zeki ve olayları sorgulamaktan hoşlanan bir insan. Onun bildiğinden daha fazlasını öğrenmesinden ve böylece hayatını tehlikeye atmasından korkuyordum. Bildiğiniz gibi ikinci bir cinayet daha işlendi. Ama kurban hemşire Lindner'ın değil, Anne Johnson'dı. Eninde sonunda düşünerek de gerçeği bulacağımdan emindim. Ama Miss Johnson'ın öldürülmesi benim olayı daha çabuk çözmemi sağladı. Birincisi, şüpheliler listesinden bir isim eksilmişti. Yani Miss Johnson. Çünkü onun intihar ettiğine bir an bile inanmadım. 22. ayrımın sonu. Sayfa 269. Devamı 23. ayrımda.